Ayrım 16.
Prova edilen elbise omuzlardan büzgülü, yere kadar inen, bol bir modeldi. İnce müslimden, bol kollu, ince manşetli. Kapalı yuvarlak yakalı, sade, gösterişsiz, kimsenin aklına gelmeyen bir küçük elbise. Vecihe, Eleni'nin toplu iğneleri hızlı hızlı kullanan usta ellerine bakarak, harika dedi. Latife kardeşlerini uyarmak için sordu. Peki ne duruyorsunuz hala? Madem söylediniz, gidin bulun bana o eldivenleri, saten iskarpinleri, mor başörtüleri, pembe gülleri. Hadi, fazla vaktimiz yok ki. Eleni, ağzındaki toplu iğneler yere dökülmesin diye dudaklarını büzerek onu doğruladı. Doğru söylüyorlar, bir günümüz kaldı. Albay Asım Gündüz, 29 Ocak gününü anılarında şöyle anlatıyordu. İki gün önce aldığım davet üzerine Fevzi Paşa ile birlikte Beyaz Köşk'e gittik. Vali Abdülhalik Bey ve Kazım Paşa bizden önce gelmişler. Bir saat kadar büyük salonda oturduk, kahvelerimizi içtik. Bu davetin sebebini resmen bilmiyorduk ama tahmini kolaydı. Sonunda Seryaver Salih Bey salona geldi ve Mustafa Kemal'e bildirdi. Paşam, Müftü Efendi geldi. O zaman Gazi neşeyle ayağa kalktı, Fevzi Paşa'nın önünde durdu ve ''Hoca Paşam'' dedi. ''Lütfen siz benim, Asım da Latife'nin vekili olunuz, şu işi bitirelim.'' Sonra nikahın kıyılacağı odaya doğru yürüdüler. Kapının önünde Mustafa Kemal Paşa, Fevzi Paşa'yı ve beni durdurdu. ''Ben bu töreni başka türlü yapmak istiyordum.'' dedi. Latife'yi bir ata bindirecektim, ben de bir ata binecektim. Ben ''Hadi'' deyince atlarımızı mahmuzlayıp kaçıracaktım onu. Ama galiba savaş bizi ihtiyarlattı. Beceremem diye korktum. Nikah kıyıldı, şerbetler içildi, tebrikler yapıldı. Bir ara Mustafa Kemal Paşa elini omuzuma koydu ve bana Asım dedi. İnşallah zaman olur, çağdaş bir biçimde bu nikah törenini valiler bağlar, onlar nikah kıyar. Ben onun medeni nikah işine daha o günler karar vermiş olduğunu anladım. Başyaver Salih Bey, Mustafa Kemal'in görünür bir gerilimle oturduğu ve en yakınındaki paşalarla birlikte törene çağrılmayı beklediği odaya girerek, ''Paşam'' dedi, ''Müftü Rahmetullah Efendi, mihri müeccel ne kadar olacak?'' diye soruyor efendim. Mustafa Kemal biraz şaşırmış. Hoca Paşa'nın yüzüne baktı. Ne demeliydi? Bir yandan da düşündü paşa. Ne önemi vardı? Ne ifade ederdi söyleyeceği miktar? En iyisi bu formaliteyi en aza indirgemekti. 10 dirhem gümüş dedi ve ferahladı. Paşalar gülüyorlardı ve Fevzi Paşa o babacan tavrıyla İzmir Fatihi'nin omuzunu sıvazlarken ''Ucuza kapattın kızı'' diye şakalaşıyordu. Sonunda Mustafa Kemal ve Latife Hanım el ele çiçeklerle dolu nikah odasına geldiler. Rahmetullah Efendi onları hazırlanmış olan masada bekliyordu. Gazi heyecanla, sapsarı bir yüzle müftünün önünde durdu ve usul usul ''Efendi Hazretleri'' dedi. ''Biz Latife Hanım'la evlenmeye karar verdik. Lütfen gereken muameleyi hemen yapar mısınız?'' Aslında bu nikah töreninin her şeye rağmen topluma getirdiği bazı yenilikler vardı. Eski tarz nikahlarda gelin, nikahı kıyan yetkilinin önüne çıkmaz, onu vekil olarak temsil eden bir erkek, gelin yerine soruları cevaplandırırdı. Müftü Efendi'nin karşısına Latife Hanım oturmuştu. Sağına ve soluna da Abdülhalik Bey ve Asım Bey. Mustafa Kemal'in iki yanına ise Fevzi Paşa ve Kazım Paşa. Böylece vekiller, şahitler, müftü, gelin ve damat bir masanın çevresine toplanmışlardı. Nikah günü de bir yenilikti. Çünkü eski törende nikah yalnız perşembe günleri kıyılırdı. Oysa günlerden pazartesiydi. Latife Hanım'ın yüzü kapalı değildi. Ve müftü soruyordu Latife'ye. Siz Muammer kızı Latife Hanım. 10 dirhem mihri muaccel ve aranızda kararlaştırdığınız miktara göre... Mihri müeccel karşılığında bu meclis ve şahitlerimiz önünde Gazi Mustafa Kemal Paşa Hazretleri ile evlenmeyi kabul ediyor musunuz? Ne diyordu İzmir müftüsü? Müecceller, muacceller ne demekti? Ne demekti kabul etmek? Latife uçuyordu, muradına ermişti. Mustafa Kemal'in eşiydi, karısıydı, sevgilisiydi. kutlamalar, gözyaşları, şükür duaları ve Adeviye Hanım'ın o şükürlerle karışık kuşkuları, korkuları. Bu kutlu düğünü neye borçluydular? Bir büyük aşka mı? Bir annenin ölümü seçerek aradan çekilmesine mi? Neye? Her şey inanılmaz bir hızla gerçekleşmiş, olup bittiye gelmişti. Belki böylesi daha iyiydi. Latife keyfinden uçuyor, gözü dünyayı görmüyor. Vecihe ve Rukiye başkumandan eniştelerine hayran, gözlerini bu muhteşem adamdan, kulaklarını onun tatlı sohbetinden ayıramıyorlar. Adeviye Hanım damadını layıkıyla ağırlayabilmek için çırpınıyor, Muammer Bey evin yeni havasına alışabilmek, bir pot kırmamak, bir yanlış yapmamak için dikkat kesilmiş, büyük anne heyecandan, sevinçten yorgun düşmüş, ilk torun mürvetinin tadını çıkarmaya çalışıyor. Ve evin içinde alışılmamış türden bir kalabalık. Yaverler, emirerleri, paşalar, albaylar, yabancı diplomatlar, tebrik telgrafları, telefonlar. Uşakizadelerin oldukça sakin, dengeli, programlı alışkanlıkları için tam bir fırtına. Böylesini hiç görmemişler. Sadun Tanju, 1984 yılında Milliyet'te yayınladığı Atatürk'ün Damat Girdiği Aile, Uşakizadeler adlı araştırmasında bu konuda şu bilgileri veriyor bize. Mustafa Kemal 1922 Eylül'üne varıncaya kadar genç ömrünün 12 yılını savaş meydanlarında harcar. İmparatorluğun hantal ve güçsüz gövdesinin lokma lokma koparıldığı yıllarda Bingazi'den Rumeli'ye, Çanakkale'den Rus cephesine, Suriye ve Filistin'e vuruşarak Yüzbaşı Mustafa Kemal Efendilik'ten paşalığa yükseliyor. Yorgunluğuna bakılırsa 12 yılda değil bir ömürdür bu. Bütün askeri hayatında barışı kış güneşi gibi çok kısa aralıklarla görebilmiştir. Şimdi umudu ulusal kurtuluştan sonra gelecek yıllardadır. Uşakizadelerin kızı ancak 40 yaşında varabildiği savaşsız yılların bir müjdesi gibi gelir ona. Askeri çadırlarda, derme çatma köy evlerinde, portatif sahra karyolaları, masa ve iskemleleri dekorunda, boz elbiseli Anadolu köylü çocuklarının hizmeti ve şefkatiyle geçen bir gençlik. Vücudu, ruhu ve kafasıyla zamanın en olgun örneğini teşkil eden bir genç kadını elbette hak etmiştir. Mustafa Kemal onu Göztepe'deki beyaz boyalı zengin tüccar konağında bulur. Latife Hanım, Mustafa Kemal'i Göztepe'deki köşkte misafir ettikten sonra Uşakizadelerin büyük dededen beri ticaret adamları ve aile yakını memurlardan oluşan ziyaretçileri değişir. Köşk yerli yabancı üst rütbeli askerlerle, diplomatlarla, yüksek devlet memurlarıyla dolup taşar. Eylül İzmir'de yazın saltanat kurduğu sıcak pırıltılı bir aydır. Köşkün önündeki geniş taraça bir kabul salonu gibi işler. Sırası gelen alt kattaki salonlardan birine alınarak Mustafa Kemal'le görüştürülür. Gelenler arasında kimler yoktur ki? Fransa'nın yüksek komiseri General Pelle, yine Fransızların Akdeniz filosu kumandanı Amiral Dumanlis, General Harrington'ın gönderdiği yüksek rütbeli İngiliz subayları, İtalyanlar ve başta Amerikalılar olmak üzere her milletten gazeteciler, ajans muhabirleri, filmciler, Uşakizadelerin taracasında büyüklü küçüklü gruplar halinde bir şeyler konuşur. Çıkıp gider ya da gelirler. Bu manzarayı büyük bir keyifle izleyenlerin başında Yakup Kadri bulunur. Falih Rıfkı ile bir köşeye çekilmiş, daha düne kadar gururlarından yanlarına yaklaşılmayan, kendilerine hitap bile edilemeyen yabancı işgalcilerin, Mustafa Kemal'in yanından bozuk yüzlerle, telaşlı adımlarla çıkıp gözden kayboluşlarını izler. ''Bak bak Falih, bu da zılgıtı yemiş.'' sözleriyle arkadan küçük kahkahalar atar. Uşakizade ismine İzmir'in ticaret odası, sanayi odası ve borsa gibi meslek kuruluşlarının yönetim kurulunda rastlanmıyor. Uşakizadeler politikaya da uzak dururlar. Mondros Mütarekesi'nin hemen ardından İzmir'de kurulan Osmanlıların Hukukunu Koruma Cemiyeti kurucuları içinde eşraf ve tüccarlardan pek çok isim olduğu halde onlarınkine rastlanmaz. Belki de büyük dedenin en küçük oğlu Süleyman Bey'in çok genç yaşta Abdülhamit'in gadrine uğraması ve sürgüne gönderilmesi ailenin özellikle de Dede Hacı Ali Efendi'nin gözünü korkutmuş, biz tüccar adamlarız, politika molitika bizim neyimize dedirtmiştir. o kadar böyle işlerden ve politikadan uzaktır ki Mustafa Kemal Yunan ordusunu önüne katıp İzmir'e geldiğinde Muammer Bey eşi ve çocuklarıyla Biarritz'de yaz tatilindedirler. Ama Latife Hanım bu geleneğe uymuyor. Boynundaki altın madalyonunda Mustafa Kemal'in resmi, kan, barut ve alevler içinde İzmir'de Mustafa Kemal'in özel karargahını Göztepe'deki aile konağında kurdurup ülkenin yeni siyasal hayatında oynayabileceği roller hayal ediyor. İşte bütün bu ayrıntılı sebeplerle doğal bir çakışma görülüyordu ortalıkta. Olacaktı ama ne zaman ve nasıl onu kim bilebilirdi ki? Gerçek olan şuydu ki Muammer Bey'in beyaz evi eldivenli uşakların şarap servisi yaptıkları bir düzeni yaşıyordu. Ama Mustafa Kemal'in çevresinde hizmet gören emirerleri ancak rakı adabı biliyordu öğrenebildiği kadar. Muammer Bey'in evinde yemek müziği, yabancı dil söyleşileri, saat 5 çayı töresi güdülürken Mustafa Kemal'in hayatı cephede, çadırda, at sırtında geçmişti birkaç fırsat dışında. Ama o aslında çağdaş yaşam koşullarında yaşamak ve toplumu da o çizgiye getirmek istiyordu. Bunu içten istiyordu ve de kesinlikle. Ne var ki insanoğlu genlerinde ve hafızasında neler taşıyor? Nasıl bir birikim depolamış, bunu da kim bilebilir ki? Gen kavramını bugün ancak anlar gibi oldu bilimler. Onun için Mustafa Kemal gibi bir dehanın 600 yıla varan bir imparatorluk kültüründen ve bu kültürü yaşayan toplumun gelenek ve göreneklerinden neler taşıdığını, bu birikimi çağdaş dünyanın yeni elemanlarıyla nasıl bütünleştirdiğini ancak şimdi düşünebiliyoruz. Aynı şeyi batılılaşma sürecini beyaz eve getirmiş olan Uşakizadeler için de düşünebiliriz. Ne kadar gelişmiş olurlarsa olsunlar bu konuda, onlar da miadını doldurmuş bir büyük imparatorluğun bütün elemanlarıyla birlikte batı uygarlığının nimetlerini genlerinde taşıyarak nev-i şahsına mahsus bir aile modeli oluşturmuyor değiller miydi? Evliliğin ilk günleri. 30 Ocak 1923 İzmir Vilayet Konağı'nın salonlarından birinin kapısında genç bir görevli elindeki kağıda bakarak sesleniyordu. Anadolu, Ahenk, Sadayı Hak, Şark ve Yeni Turan gazetelerinin temsilcileri. Buyurun, Gazi Hazretleri sizi bekliyor. Gazeteciler telaşla içeri girdiler. Evliliğinin birinci gününü yaşayan Mustafa Kemal ayaktaydı. Eşi yanında. Gazeteciler başkumandan paşaya sorularını sordular. Paşa her soruyu ayrı ayrı açık seçik yanıtladıktan sonra toplantıyı şöyle bağladı. Teşekkür ederim beyler. Dediğimiz gibi Türkiye tam bağımsızlığını sağlayan bir barış istiyor. Bunu temin edinceye kadar başladığımız işe devam olunacaktır. Milletin kesin kararı budur. Evliliğinin üçüncü gününde Mustafa Kemal ve eşi İzmir'in eski gümrük binasında yine bir toplantıdalar. Büyük bir kalabalık. Paşa yine kürsüde, heyecanlı, vakur, sevecen. Latife Hanım ön sırada oturuyor. O da heyecanlı, mutlu ve güleç. Paşa üstüne basa basa yineliyor. Biz barış istiyoruz dediğimiz zaman, tam bağımsızlık istiyoruz dediğimizi herkesin bilmesi lazımdır. Bunu istemeye hakkımız ve kudretimiz vardır. Evliliğin beşinci günü yeni evliler bu kez Akhisar'da, belediye binasının balkonunda ve Mustafa Kemal dışarıdaki kalabalığı kucaklarcasına selamlayarak konuşuyor. Çalışmak, boşuna yorulmak, terlemek değildir. Zamanın gerçeklerine göre ilim ve teknik ve her türlü uygar buluşlardan istifade etmeyi bilmek demektir. Gün akşama dönüp ortalık biraz tenhalaşınca Mustafa Kemal neredeyse orada gece sofrasının hazırlanmasını beklerken kendi kendine kalabilme imkanını bularak soruyor kendi kendine. İyi oldu bu iş, iyi oldu öyle değil mi? Yorulmuyor, hesap sormuyor, ağlamıyor, şikayet etmiyor, sitem etmiyor. Üstelik akıllı. Her söze bir cevabı var. Kemküm yok, bilgili. Geceleri yorgun argın serildiğimiz o yabancı yataklardan, odalardan şikayet etmiyor. Yadırgamaz görünüyor. Olsa olsa şiirler okuyor bana. Beni oyalıyor. Düşünmeme, kendimi yememe fırsat vermiyor. Bursa'da Madame Brat Oteli'ndeki yemekte kurmay binbaşı Cevdet Kerim İnce Dayı sormuştu. Siz ki evliliğin karşısındaydınız, sizi bu fikirden caydıran ne oldu diye. Dünya ne kadar değişiyor işte. Bir binbaşı, bir maraşala bu soruyu sorabiliyor bakın, hiç tereddüt etmeden. Bu güzel ama. Doğruydu düşündükleri. Onun gibi bir adamın gündüzü gecesi yoktu, olamazdı. Oysa evliliğin bazı zorunlu icapları vardı. Evlilik onun mücadelesini kısıtlayamayacaktı kesinlikle. Bunu göze alamazdı. Alamazdı çünkü yeni bir toplum doğuyordu. Bu doğuşta Mustafa Kemal için kadın ve erkek yan yana, el ele, eşit haklara sahip olarak yer alacaktı. Bunun örneğini bizzat kendisi vermeli, bu toplum için gerekli olanı yapmalı, yeni Türkiye'nin nasıl bir kadına ihtiyacı olduğunu onlara Latife ile el ele yaşayarak göstermeliydi. Latife de yakın gelecekte oluşturmayı hedef edindiği aydın Türk kadınını görmüştü. Hepsi bu. Bursa'daki yemekte Manyasizade Lahika Hanım da sormuştu Mustafa Kemal'e. Güzel mi Latife Hanım Paşa Hazretleri? Biraz kızmıştı paşa bu soruya ve dibindeki sitemi de pek anlayamamıştı. Oysa o günlerde her kadın bilerek bilmeyerek Latife Hanım'ı kıskanıyordu düpedüz. Mustafa Kemal'in cevabı bu kıskançlığı körükleyecek türden oldu. Ben kıskanç bir erkeğim hanımefendi. Çok güzel olsaydı cesaret edemezdim. Belki de. Ama zekası, terbiyesi, bilgisi. Bunlar yetmez mi? Aslında güzel buluyordu Latife'yi. Onun fiziksel varlığı, o harikulade zeka, cesaret, cüret ve becerisiyle birleşince, buna aldığı eğitimde rehberlik edince, bütün bu gevezeliklere ne gerek vardı ki? Ardı arkası gelmeyen ve hemen her geceyi bir başka yatakta geçirildikten sonra ayaküstü kahvaltılar, alelacele yemeklerle dolu bu toplantıları, Akhisar, Balıkesir, Balya, Edremit gezileri ve konferansları izliyor. Sonunda İzmir'e döndüklerinde yeni gelin neye uğradığını şaşırmış gibidir. Ama onun genç, dinamik, heyecanlı sarı paşası durdurak bilmiyor. Ertesi gün Bölge Sanat Okulu'nda önemli bir toplantı yapılacak ve Mustafa Kemal o toplantıda da konuşacaktır. Bundan da önemlisi tarihi İzmir 1. İktisat Kongresi'nin açılışıdır. Latife Hanım'ın da dinleyici olarak katılacağı bu kongrenin açılış konuşmasında Mustafa Kemal, kurulmakta olduğu artık besbelli olan yeni devletin ekonomik programı üzerinde aydınlatıcı ve uyarıcı açıklamalarda bulunacaktır. Bu olayın büyük bir başarıyla sonuçlandığı o akşam Mustafa Kemal ve Latife Hanım Beyaz Evin ılıman serasında otururlarken ilk konuşan Mustafa Kemal oldu. Latife, biliyor musun, ben 14 Ocak günü Ankara'dan ayrılmıştım. Bugün Şubat'ın 18'i. Latife bu hesaba biraz şaşırmış gibi sordu. Evet paşam. Peki ne olmuş? Demek ki Ankara'dan ayrılalı tam 34 gün olmuş. Bu benim gibi bir adam için fazla uzun bir tatil. Sence de öyle değil mi? Latife doğrusu bunu hiç düşünmemişti. İzmir sefası sanki hiç kesilmeden sürüp gidecekti. Ne diyorsunuz? Şimdi siz İzmir'de tatil mi yaptınız paşam? Diye içi sızlayarak sordu. Kararını çoktan vermiş olan Mustafa Kemal gülümseyerek, ben diyorum ki hemen hazırlanalım ve Ankara'ya dönelim Latife Hanım. Bu haklı öneriyi bir türlü içine sindiremeyen Latife Hanım, ne zaman yani, dedi küskün küskün. Paşa hiç aldırmadı. Mümkünse bu gece. İsmet Paşa Lozan'dan döndü. Onu hemen görmek isterim. İşte Mustafa Kemal, dedi içinden genç ve aşık yeni gelin ve yine içinden açıkladı. Hemen. Öyle anlıyorum ki bundan böyle hayatıma hükmedecek en önemli kelime bu olacak. Hemen. Az sonra Beyaz Ev, Ankara'ya doğru hemen yola çıkacak olan evin sevgili kızını bu ani yolculuğa hazırlamak üzere seferber olmuştu. Ve herkes bunu konuşmasa bile aynı şaşkınlık içindeydi. İşte yeni sarayınız. 18 Şubat 1923 günü İzmir'den ayrılan yeni evliler Eskişehir tren istasyonunda durmuşlar ve İsmet Paşa'nın trenini beklemişlerdi. İki arkadaş kalabalık garda birbirleriyle heyecanla kucaklaştılar. Sonra İsmet Paşa, Latife Hanım'ın evliliğini kutladı, iyi temennilerde bulundu. Bu evlilikte onun da emeği ve etkisi vardı. Ankara'ya aynı trenle döndüler. Mustafa Kemal ve Aziz arkadaşı yol boyu baş başa verip konuşacaklardı ve İsmet Paşa konferans görüşmeleri hakkında paşaya ayrıntılı bilgi verecek, konferansı terk etme zorunda kalmanın sebeplerini açıklayacaktı. Çankaya Köşkü'nün kapısı, önündeki bahçede bütün yaverler, hizmet görevlileri, Ali Çavuş, koruyucular, Mustafa Kemal'in yakın arkadaşlarından bazıları Kılıç Ali, Fethi Bey, Rauf Bey bekliyordu. Yaklaşan motor sesi ve ardından kapıya gelen İzmirlilerin armağanı Ford otomobil. İzmir'den trenle Ankara garına gelen sayısız koli, ambalajı, mobilya, sandıklar, sepetler henüz köşke ulaşamamış. Mustafa Kemal hemen atlayarak arabanın sağına doğru yürüdü, kapıyı açtı, şakayla karışık bir tavırla Latife'nin önünde abartılı bir selamla eğildi. Karısının elinden tutup dışarı aldı ve "Hanımefendimiz, işte yeni sarayınız. Teşrifat nazarınız ve mahiyeti ekranı da huzurunuzda. Arzu hürmet ediyorlar," dedi. Küçük bir sitem kokusu var mıydı bu beyanda, yoksa sadece küçük bir şaka mıydı? Düşündürücüdür. Bekleyenler Çankaya'nın ilk hanımefendisini alkışlamaya başladılar. Biri küçük bir demet çiçek sundu yeni geline. Latife kim olduklarını fark etmeden birilerinin elini sıkıyor, doğrusu tarifi imkansız bir heyecan ve biraz da korku içinde. Eve doğru yürürken bir yandan da içten içe kendisiyle kavga etmekti. "Allah'ım, nereye geldik biz? Nasıl bir yer bu Ankara? Burada mı oturacağız gerçekten? Yoksa şaka mı yapıyor? Bu ev Mustafa Kemal'in evi olamaz. Babamın evi bile bunun on misliydi. Peki şimdi ne olacak?" İşte İzmirli kızın ilk soruları.